Ayrım 8.
Her uyanık Hicaz arabı gibi Muhammed de feylazofçul nasibini neden almasın? İsrailoğulları güney ticaret yolu üzerinde karargahlaşmış, Hacer, İsmail soylu Arabistan Araplarını nasıl düşman ikiz kardeş gibi gözlüyorsa, Hacer, İsmailoğulları, torunları olan Arabistan Arapları da İsrailoğullarını öyle gözlüyorlar. Haberleşip birbirlerinden yüzyıllardır ders alıyorlardı. Çünkü her şeyden önce babaları bir İbrahim, anaları ayrı, Sare Hacer, iki kola İshak ve İsmail soyuna dayanıyorlardı. Ve bezirgen rekabetiyle durmadan didişiyorlardı. Sam oğulları bir daha geri dönmemecesine ikiye parçalanmışlardı. Bu gidiş içinde Filistin, Mısır ve Irak ana medeniyetlerin aklına estikçe kılıçla ve ticaretle çiğneyebildiği bir dört yol ağzıdır. Fırat, Dicle ve Nil'in suladığı alivyonlu topraklarda kurulmuştur. Bitkicil ana medeniyetlerin ancak ticaret dört yol ağzı olabilir Filistin. Ve oraya yerleşmiş Yahudiler ister istemez iki ana medeniyetin her yandan ve her türlü tutsağı olurlar. Barışsal zamanlarda aracı bezirganlıkları bile bir tutsaklıktır. Aslında medeniyetler krize girdikçe onlar da etkilenirler. Ekonomik sosyal krizler tarihsel devrimleri söküp getirdiğinde savaşçıl barbar akımları altında dehşetli kılıçlı ezilişlere davranışlara uğrarlar. Bir yüzyıl içinde bir var olurlar, bir yok olurlar. Bu varoluş ve yok oluşlar sırasında kim olsa filozof olurdu. Yahudiler de soyut bezirganlıkları gibi veya varoluş ve yok oluşları gibi soyut düşüncede idmanlaştılar. En küçük bir düşünce ideoloji taslağını evirip çevirip mikroskop altına alır gibi büyüttüler. Küçücük bir damlayı büyütüp hayalhanelerinde derya deniz ve bulut ve yağmur yapmayı öğrendiler. Bezirganlıkları da öyleydi. Sosyal hayatları da öyleydi. Filozofları da başka türlü olamadı. Irak, Mısır ana medeniyetleri, hatta korsancıl Fenike medeniyetleri gibi olamayacak kadar bu medeniyetlerin kavşak ağzındaydılar. Çekilip itilen bezirgan tefeci oldular ve bu medeniyetlerin yıkılışlarını mistik edebiyatlar, mitolojiler haline soktular. Başları sosyal ve savaşçıl her krizde peygamber çıkardılar. Ama bu peygambercikler ne kadar barbar gelenekli olsalar, ne kadar tarih öncesi gelenekli kutsal şef özellikli olsalar ve Yahudinin kas katı olmuş bezirgan gelenekleri dışına fırlamış da olsalar, ümmetleri çoktan medeniyetin sınıflı toplum iyidişleri ve didişmeleriyle yozlaşmış delikli fıçıya dönmüştü. İsrailoğulları tarihsel devrim başarabilecek kalitede değillerdi. Üstelik karşılarındakiler iki ana medeniyetin disiplinli, köklü ve barbar paralı askerlerden derlenmiş yırtıcı ordulara sahiptirler. Bu durumda İsrail peygamberciklerine sazlı sözlü telkinlerini, vaizlerini, dualarını, beddualarını tek tanrı ideolojilerini geliştirmekten başka bir yol kalmıyordu. Filistin bu ideoloji gelişimi için iyi bir rasathaneydi, deney merkeziydi. Her türlü medeniyetle ilişkili olduğu bir tefeci bezirgan üssüydü. Tarihsel devrime özeniyor ama bir türlü fırsatını bulup başaracak güce erişemiyordu. Ne köklü bir tarihsel devrim, ne köklü bir medeniyet kuramıyor ama içinde, rüyasında, hayalinde yaşatabiliyordu. Filistin, malların ünlü kervanlarda transit geçtiği odaklaştığı bir yer olmakla kalmıyor, fikirlerin, ideolojilerin de uğrak ve odak yeri olmasıyla adeta yarışıyordu. Arz ve talep kanunları en çok bu kavşakta çarpışıyor, çarpıştırılıyor ve tek tanrı gibi fiyatlaşıyordu. Fiyat en çok bu bezirganlıkta soyutlaşmış insanları biricik tanrı gibi etkileyebiliyordu. Çoluk çocuğundan yaşlısına kadar ilikleri işlemiş biricik konu bezirganlıktı. Yani arz, talep ve fiyat kanunlarıydı. Elbette bunu Marx gibi bilince çıkaramıyorlardı. Ama alt bilinçle sezerek piyasadaki malların akışına, sunuluşuna ve talep görüşüne göre fiyatların kimseye sormadan iniş çıkışlarını, her yerde ve her şeyde hazır ve nazır oluşunu tek tanrılaştırabiliyor veya o tek tanrı fikrini zenginleştirebiliyorlardı. Zaten tek tanrı fikri Semitlerin içinde Adem Aleyhisselam'dan beri parlayıp sönen bir yıldız fikirdi. Semit torunlarının torunları olan İsrailoğulları binlerce yıldır yanıp sönen bu yıldız fikri Hazreti İbrahim atalarından almışlardı. Filistin 3 antika medeniyetin Irak, Fenike, Mısır'ın buluşma noktasıydı. Bu yıldız fikir bu 3 medeniyetin çoktan komikleşmiş çok Allahları karşısında kutup yıldızlaşmakta gecikmeyecekti. Her krizde bir peygamber yaratmakta gelenekselleşmiş İsrailoğulları, her peygamber ile çok tanrı geleneklerinden tek tanrı geleneklerine doğru başka medeniyet ve kavimlere bakılınca adeta koşar adım gelişiyordu. Musevi ve İsevi dinleri böyle yaratıldılar. Ulu bir tarihsel devrimi işlemedikleri ölçüde yereldiler ve İsrailoğulları kadar küçüktüler. Ama İsrailoğulları bir kez Filistin'de tutunup bezirganlıkta soyutlaşınca habbeyken kubbe yapıldılar. Gerçek bir tarihsel devrimden daha çok ses çıkarır hale getirildiler. Kervanlarla Filistin'den Fenike'ye, Mısır'a, Irak'a, Suriye'ye, Hicaz'a, Yemen'e her gidişte ve buralardan Filistin'i uğrak yapan kıtalar arası olmuş her kervan gelişinde bu fikirler bezirganlığın psikolojik gelişim yayı yapılarak göklere çıkarılıyordu. Ama bin yıllar içinde o fikirler başka şeyi söyler, İsrailoğulları başka şeyi yapar ve işler oldular. Medeniyet iğneli fıçısı Filistin'de ve her gittikleri yerlerde yozlaşıp kokuştular. Yeni bir tarihsel devrimin rüyasını dahi göremez, peygamber dahi çıkaramaz oldular. Kendilerinden umutlarını bile kestiler. Varlığı bile işkilli, şüpheli olan İsa peygamber ve öğütleri, İsrail oğullarının barbar geleneklerini peygamber çıkaramayacak kertede yitirdiğinin kanıtı oldu. Ama Yahudi bu, umudunu keser mi? Beynini işletmeyi öğrenmiş, akıl sentez yollarını açıp idmanlaşmış bir kez, durmaz gelişir. Fikirleri de umutları da canlandıracak bir yol bulur ama ne kadar? Bezirganlığın el verdiği kadar. Bu azim ve umutla ve bezirgan yoklayışıyla ikiz kardeşi Hicaz Araplarının içine girmiş onlarla kendi içinden çıkamayacağını İsa ile birlikte anladıktan yüzlerce yıl geçmişti. Kendisinden umudunu kesse de Güney Ticaret Yolu üzerindeki Hicaz'dan umutlandı. Yeni umutlar canlandırdı. Yeni peygamberin Hicaz Arapları içinden çıkacağı müjdesini vermişti bile. Bu hemen her din adamının ağzında tutamadığı bakla olmuştu. 61. Saf Suresi 6. Ayeti. Meryem oğlu İsa da, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdeleyici olarak geldim demişti. Ama o müjdelenen elçi apaçık deliller getirince bu apaçık büyüdür dediler. Bu söylenti Hazreti Muhammed'e kadar yankılandığına göre, varın Yahudiliğin halini siz düşünün. Yeni çıkacak peygamberin ismine varıncaya kadar müjdeliyor. Açıkça Hicaz Araplarının içinde peygamberliği kışkırtıyor, onu arıyordu. Çünkü Hicaz, Güney Ticaret Yolu üzerindeydi ve o yol henüz işlek değildi. Hicaz Arapları bu yolu açsalar, İsrail oğullarının kârı ne olabilirdi? İsrail oğulları bezirganlıkta ve soyut düşüncede evrensel fikirlere ulaşmışlardı. Kendilerini Hicaz peygamberliğini yönetebilecek güçte buluyorlardı. Yönetemeseler de dümen suyunda gidip bezirgan kârlarını arttırabilirlerdi. Bu kapitalizmin ilk yıllarda koca geri Asyalı ve Afrikalı devrimci liderliklerin ardına sığınıp o ülkelerde sömürü işine bakışına pek benziyordu. Ama Hicaz Araplığı İsrail oğullarının umduğu ve sandığı gibi kendilerine benzer açgözlükte çıkmadı. İsrail oğullarının manevi edebiyat ve masallarına daha fazla değer verdi. Gerçek mutluluğun malda mülkte değil, kardeşçe kurulmuş kolektivizmde olduğunu sezen yeni peygamber, Hazreti Muhammed ve savunucu çekirdeği, sahabeleri ve yardımcıları, Ensar, açıkça dünya malına mülküne düşman ilkel komünist maneviyatçılarıydılar. Rızkınızı ticarette arayın ama azıtmayın. Fakiri fukarayı kollayıp kardeşçe, birlikte, zenginliği değil İslam'ı yüceltip bütün insanlıkta yükseltin diyorlardı da başka şey demiyorlardı. Bu yüceliş açıkça Muhammed ve arkadaşlarına zenginlikten daha tatlı mutluluklar veriyor ve getiriyordu. Yahudi kabileleri, İsrailoğulları bölükleri bunu anlamakta gecikmediler. Bedir Savaşı'ndaki Enfal Suresinin 1. ayeti açıkça savaş komünizmi keskinliğinde iki yanı keser kılıç gibi. Müslümanlar arasına sızmış Yahudi kabilelerin, Evs Hazreç, o mal mülk umutlarının ortasını yenivermişti. Ama önce yutkundular, nefeslerini tuttular, belli etmediler. Çünkü zafer Muhammed'den yana gelişiyordu. Ne olur ne olmazdı. Sonra Uhud Savaşı'nda yenilgi Muhammed tarafına gelince azıttılar ve el altından yürüttükleri fitneliği açıkça Mekkelilerle birleştirdiler. Muhammed'e karşı Ebu Sufyan'ın tarafına geçtiler ama başaramayınca sürülenler onlar oldular. Sonunda ne oldu? Tefeci bezirganlık azgınlaşması yarım yüzyıl içinde üste geldi. Ama antik tarih böyle ilerliyordu. Tarihsel devrimler ölen medeniyet cenazesini kaldırıp yerine yenisini kuruyor ve canlandırıyorlardı. Ve her yeni kuruluş tarihi bir adım daha ileriye sürüklüyordu. İslam medeniyeti de çöktü. Onu Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar yeniden canlandırıp 20. yüzyıla kadar taşıdılar. Böylece İslamlık Güney Ticaret Yolu'ndan Haşmetli ilerleyerek tefeci bezirganlığın evrensel çağını açıp geliştirmiş oldu. Ama Muhammed'in o ilkel komünist prensipleri Allah'ın değiştirilemez kutsal buyruğu yapma gücü olmasaydı İslam'ı tekrar tekrar canlandırıp yaşatacak temiz ülkücü insanlar pek bulunamazdı. Veya o ülkücü gaziler İslam'ı canlandıracaklarına kendilerine uygun düşen başka fikirleri bulup geliştirirlerdi. Tıpkı Muhammed'in yaptığı gibi. İşte böyle. Avrupa 19. yüzyılda onca dahi yetiştiren kültür ve devrim atılımlarına sahne olmuş ama devrime varamayınca ikinci enternasyonel koca karıları türemişti. Kautsky koca karıları bilerek bilmeyerek Rusya'da devrimi öngörüp Lenin'i kendi elleriyle işaret edip yetişmesine olanak vermişlerdi. Ama Lenin kendi bildiği yoldan devrimi başarınca hepsi sosyal emperyalist kesilivermişlerdi. Lenin'in doğrudan Marx, Engels'i kendi orijinalitesine göre kavrayıp uygulayışı gibi Muhammed de İbrahim geleneğini İsrail oğullarının biriktirişlerinden de yararlanarak doğrudan kendi Hicaz orijinali içinde kavrayıp uygulamıştı. Ama o bin yıllar, yüzyıllar boyu peygamberler, masallar, esatirler dolusu yeniden birikişler olmasaydı Hz. Muhammed de Kur'an da bu denli mucizevi sentezlerine ulaşamazdı. Elbette tarihi yürüten fikirler değildir. Asıl maddi temel, açılmayı ve geliştirilmeyi bekleyen Güney ticaret yolu üzerinden gelişecek Hicaz Araplarının sınıflı topluma geçiş, tarihsel devrim görevleriydi. Sosyal görevler, tarihin, toplumların başkalaşım ihtiyaçlarından doğarlar ve yeni toplumsal başkalaşımları getirirler. Fakat bu başkalaşımlar, canlıların görev değişimleriyle gelen organ başkalaşımlarından apayrı sosyalite başkalaşımlardır. İnsan beyni sonsuz gelişimli düşünce davranış üreticidir. Hangi sosyal görevler ortam içinde bulunuyorsa ona uygun düşünceler bulur ve üretir. Düşünceler olmadan ve dillenip teşkilatlanmadan sosyal görevler başarılamaz. Bu yüzden fikirlerle görevler iç içe işlemekle birlikte çoğu devrim sıçramalarında kendini belgelere kavuşturduğu gibi fikirler daha önce özgür beyinlerde kanatlanıp tarihsel görevlere ışık tutarlar. Kitlelerle liderler ve fikirler arasında böylesine hiyerarşik bir bağ bulunur. Devrim cenini önce teorik olarak Marx, Engels'ini veya Lenin'i bulup tohumlanır ana rahminde. Sonra o doğru düşünceler etrafında çekirdekleşip cepheleşir. İslam tarihsel devrimi de öyle olmuştur. Önce fikirler tıpkı Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da birikmesi gibi Filistin'de İsrail oğulları peygambercilikleriyle birikir. Hatta adeta sentetik haplar haline gelirler. Yeter ki onu yutacak barbar okuma yazma bilmese bile dürüst, uyanık, yiğit ve hak yemez toplumcu olsun. O fikirler adamını bulur bulmaz yeni bir tarihsel görev orijiniyle yanıp duran Hicaz kan kardeş Araplarını Hz. Muhammed'in peşi sıra tutuşturup alevleştiriverir. Hz. Muhammed önce teorisini yapıp devrime sonra atılmamıştır. Kendisini teoriyle birlikte devrim içinde buluvermiştir. Teorisi ayetleri devrim pratiği içinde savaşırken gelişmiştir. Bu yüzden Hz. İbrahim'in Allah geleneği ve İsrail oğullarında oluşan sentetik fikirler ezberlenmiş son skolastik kutsal paragraflar olmaktan çıkmış, Hicaz bedevilerinin bile kavrayabileceği somut medeniyete orijinal geçiş düsturları haline gelmiştir. Muhammed İsa kadar hassas, Musa kadar keskin, Yusuf kadar cinsel yasaklı, İbrahim kadar şefkatli ve sabırlı, Davut kadar savaşçı, Yunus kadar maceracı, Süleyman kadar kuş dilinden anlar ve kadınsever, insansever, Hacer ile İsmail kadar maceracı, Süleyman kadar teşkilatçı ve öksüz, Nuh kadar babacan ve atahan, Lut kadar çaresiz ve yalnız, Şuayb kadar adalete yatkındır. Yaşadıkça bu özelliklerini geliştirir. 50 yaşlarına geldiğinde artık Miraç manevi merdiveniyle göklere yükselip Allah'ın levh-i mahfuzunu, ana kitabını görecek, peygamberlerle tanışıp sentez olacak kadar Allah'ın kelamını kendisinden işitmek üzere Sidretül Münteha'yı, bilgilerin sonunu aşacak ve cennet ile cehennemi gezecek kadar arif, bilge kişiliği sentezleştirmiştir. Uzun sözün kısası. İsrail oğulları yüzyıllardır ununu eleyip çoktan eleklerini duvara asmışlardır. Tarihsel devrimi bırakalım, ayakta durabilecek insancıl komün özlerini bile yitirmişlerdir. Din ideolojilerinin içi boşalmış, kuru, yalan dolan halini almıştır. Ama Hicaz Arapları belki cahiller ama barbardırlar. Yani insancıl kolektif, aksiyon, komün özlerini taptaze taşımaktadırlar. Ve güney ticaret yolunu açarak evrenselleşebileceklerini sezecek kadar uyanık, maceracı ve ülkücüdürler. Bunun için İsrail oğullarını aratmayan zengin Kureyş oğulları yerine daha maneviyatçı ve insancıl, komüncül kalan züğürt bezirganları, fakir fukaraları ve göçebe çöl bedevilerini derleyecek bir lider peygamber gerekir o kadar. Muhammed buna en uygun kişi olur. 40 yaşına dek herkesin ciğerini okumuş, kendine güvenli, fakirliği de, zenginliği de, cesareti de, korkaklığı da görüp denenmiştir. İsrail oğulları peygamberliklerinin sentezini, bilgisini de İbrahim atasının geleneklerini de içinde duyabilecek olgunluğa erişince Kureyş oğullarına meydan okumak üzere Safa Dağı'na çağırır onları. 7. İnsan beyni ve Hazreti Muhammed rejimi. İnsanoğlu beyni nedense daima güce tapmıştır. Buna küçük burjuvalık deyip geçebiliriz ama geçmemeliyiz. İnsan neden bilmeyenlerin üzerinde ululaşmak ister? Bilmeyenler neden bilenleri peygamberleştirip ululaştırırlar? Sadece aralarındaki uçurumcul eşitsiz gelişimden ötürü mü? Uçurumcul eşitsiz gelişim nedendir? Hepsi turhallı bir halli insan değil mi? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını burada aramayacağız. Ancak konumuzun insan beynini işkillendirişinden veya insan beynine atıf yapan sorularından da daha fazla kaçamayacağız. İnsanoğlu için veya insan beyni için de diyebiliriz. Yenilmiş, yenilmiştir. İnsan beyni yenilenlerle pek ilgilenmez. Yenilen yenilmiştir, galiplere bakar ve peşine düşer. Bizim gibi pek azı da yenilmişlerin, yenilgilerin peşine düşer. Hastası olur desek de pek yanlış olmaz. Nedenler üzerine burada gitmeyeceğiz. İslam medeniyeti veya Hazreti Muhammed rejimi de kendisinden önce gelip geçmiş medeniyet ve rejimler gibi çökmüş, güneşi solup gitmiştir. Peygamber ve Kur'an'ın biricik direği ve çevresi bunun üzerindedir. Ama her şeye rağmen o güneş batmıştır. Çünkü tarihin deli seli, tefeci bezirganlığı evrenselleştirmek üzere akmaktadır. Bu İslamiyet'in evrenselliği gibi dursa da o bayrak altında tefeci bezirganlığın azgınlaşması saklıdır. Bu kimsenin suçu ve işi değildir. O işleri determinizm insanları işletir. Ve İslam kolektivizmi, maneviyatı o maddi temeller henüz yükselirken parlayabilmiştir. Temellerin o bayrağa ihtiyacı kalmayınca tefeci bezirgan yapı, evrensel ihtişamın şaşasını, sultasını gösterir. Ama o kolektivizm söndükçe o ihtişam da, sulta da müthiş katos raflara, yıkılışlara uğrar. Bu Muhammed'in, Kur'an'ın veya İslam'ın suçu değildir. Antik tarihte, tarihsel devrim sırası bu kez göçebe rönesanslarına gelmiştir o kadar. Doğuda göçebe Moğollar ve Türkler İslam medeniyetini hem öldürürler hem rönesansa uğratırlar. Batıda Afrika kuzeyinde Berberiler aynı şeyi yaparlar. İbni Haldun o İslam ölüş ve dirilişleri içinde ve birikişlerinde tarih bilimini yapar. Kendisi iliklerine dek Müslüman olduğu için İslam medeniyetini kayırmaz, yıkılış ve diriliş kanunlarının olduğu gibi arar, bulur ve koyar. Biz ondan yüzlerce yıl sonra bile onun kadar tarafsız, layık olabiliyor muyuz? Ne gezer? Sağlar koyu bir İslam tapıncı ve nihilizmiyle ve bir o kadar da bezirgen ikiyüzlülüğüyle kudurup kudurtulurken, sollarda ateist afur tafurları ve tafralarıyla konunun üzerinden atlayıp geçiyorlar veya geçtiklerini sanıyorlar. Oysa İslam Türkiye'dir, Türkiye İslam'dır ve Cumhuriyet Türkiye'sinin toprak ekonomisi olsun, köylülüğü olsun oradan çıka gelir ve başkalaşır durur. Bu yüzden yenilmiş olmasıyla biraz daha fazla ilgilenebiliriz. Belki gelecekteki zaferlerin kalitesi bu ilgilenişlere daha fazlaca bağlıdır. Sosyal sınıfların ülkemizde modern başkalaşımları geciktikçe proletaryayı savunma ve özleme duygularını hep birlikte parlatıp şişirmiş olabiliriz. Oysa proletaryanın da sosyal sınıfların da altında yatan hep bir hallı insandır. İnsan ise beyin ile güdüm bulur ve var olur. Demek biraz da bu açıdan gerilere dönersek sosyal sınıf büyüleniş ve illüzyonlarımıza, büyületişlerimize terapi yapmış olabiliriz. Unutuyoruz zaman zaman. Ne de olsa sosyal sınıflarla birlikte proletarya da kendi eliyle kendini kaldırmayacak mı? O zaman geride ne kalacak? Sadece insan. İnsan neyle kendini yönetecek? Beyniyle. Bunu anlamayacak bir şey yok. Ama sanki sosyal sınıf ve proletarya kavramları beyninin önüne geçmiş gibi olmuyor mu? Bazen beynimizi bir illüzyon ele geçirebilir. Bu determinizmin bir oyunudur elbette. Peki o zaman ne yapmalı? Hep daima toplumun gidiş kanunlarını en derinlerdeki temellere kadar inip aramayı sürdürmeliyiz. Şüphe, bilimcil kuşku, aklımızın bekçisidir. Şüphe bekçimiz ise beynimiz determinizmin binbir çeşnisi ve rengiyle zenginleşmesiyle ayakta durup uyanıklaşabilir. İnsan beyni gelişimi itibariyle sonradan öğrenmeye muhtaç doğar. Organik olarak nedenle öğrenmeye yatkın, hatta hiçbir canlıda görülemeyen, neredeyse doğar doğmaz düşünmeye ve konuşmaya yetenekli olsa da sonradan öğrenmek zorunluluğu ile malüldür. İşin garip veya şaşırtıcı yanı, yaşadığı toplum biçimlerinden daha yavaş ve sonradan gelişir. Üretici güçlerden bilhassa teknik toplumları alıp Üsküdar'a aşırır, insan beyni neredeyse çoğu zaman apışıp kalır. Ama yine de insan beyninin kanatlanışı olmaksızın hiçbir gelişim damgalanmamış olamaz. Bu şaşırtıcı ve ilginç olduğu kadar ibretlerle dolu maceranın biz konumuz bakımından yavaş öğrenmelerle dolu yanına Muhammed'in gelişimi ve tek tanrı fikri açısından ele alalım. İnsan beyninin gelişimi açısından öncelikle pratik, öğrenmeye mecbur bir varlıktır. Ama bunun hemen yanı başında da şaşılacak kertede yani öğrendikçe teori yapmaya da yatkın bir varlık olduğu ortaya çıkar. Biraz uyanık ve yetenekli beyin duru olduğu ölçüde medeniyetin kakafonileriyle iyi diş edilmemişse tüylerini diken diken edecek yeni fikirlere ulaşmadan yapamaz. Şöyle de diyebiliriz. Medeniyet yaşanan güncel determinizmdir ama güncel olan eski tarih öncesi kan kardeş, komüncül toplum biçimlerini ve geleneklerini dümen suyuna soksa da onların insan beynindeki etkilerini kolay kolay yok edemez. İşte bu çelişkinin ilkel, sınıfsız, komüncül gidiş ile sınıflı medeniyet gidişinin yaman diyalektik güreşinin beyinlerdeki yansımaları, insanın kendisini bile şaşkına çeviren ileri keşifleri, buluşları getirmiştir ve getirecektir. Beyinin eski ile yeni determinizmin bu yaman çarpışmalarıyla ulaştığı sentezler, keşifler, gerçekte sadece topyekün tarihsel gidiş kanunlarının kendisini ifade edişi olur. O insanı veya insanları kendisinin elçisi, resulü veya peygamberi, enbiyası veya iyi kutsal kulu, nebisi veya peygamber yarısı olan velisi haline getirir. Yani asıl egemen olan şey tarihsel determinizmin doğacıl ve toplumcul topyekün akışından, kanunlarından başka bir şey değildir. Beyin bunu her çağda farklı derecelerde farklı literatürlerle kavrar. Bir başka deyişle şuur ve alt şuur çarpışma ve yansımaları giderek bilinç dediğimiz şuursal aydınlanmayı alt şuur karanlıklarına karşı üste getirir. Ancak şuur altı veya bilinç altı dediğimiz karanlıklar öylesine eski determinizmlerle yazılı uyuyan veya pusuya yatmış katmanlardır ki ölü fosiller ile karıştırmamak gerekir. Alt bilinçlerimiz doğa ve insanlık tarihi kadar eski belirlendirişlerle, determinizmlerle yüklüdürler. Umulmadık zaman ve yerde, umulmadık ifadelerle ortaya çıkarlar. Bilinç diye ortaya çıktıklarında bile, o ifadelerde bile, bilinçaltı henüz tam anlamıyla aydınlatılamadığı ölçülerde alt şuur etkileri sürer gider. Alt bilinç veya bilinçaltı sözü bile gerçeklerinin sezilişini ifade eder belli ölçülerde. Beyinin dinleri yaratışlarında da böyle olur. Aslında beyin meraklıdır. Öğrenir öğrendiklerini sürekli zıtlaştırarak çarpıştırır. Ve yeni sentezlere, keşiflere ulaşır. En çok da yaşadığı evrenin doğasını ve toplumunu anlamak, yorumlamak ister. Çünkü günlük yaşantısını huzur içinde yoluna sokmak, üretmek ve üremek zorundadır. Yanlış veya doğru mutlaka bir yoruma ulaşacak, sonra giderek yeni yorumlarla değiştirecek ve bunu inanılmaz bir uykuda gezerlikle farkında bile olmadan yapacaktır. Çünkü günlük üretim ve üreyim ihtiyaçları müthiştir. Onu peşi sıra sürükler durur. Böylece beyinde, bilinç ve alt bilinçte bu yine müthiş bir karmaşayla ama gerçekte determinist bir hiyerarşiyle birikişler sürer gider. İşte o birikişleri şu veya bu şekilde herhangi bir çağda yaşadığımız dünyayı doğası ve toplumuyla yorumlama ihtiyacı beyindeki yerlerinden oynatıp su yüzüne çıkarır. Çok tanrı fikirlerinden tek tanrı fikirlerine geçişte de aslında etkili olan yaşanan toplumsal geçişlerdir. Yaşanan beyinlerde bilinç ve alt bilinçte yansırlar. Ama henüz vakit dolmamışsa ki dini fikirlerde bu böyle olmuştur, o gün için dini fikirler bilinç gibi ortaya çıkmıştır. Çünkü eski fikirler olan çok tanrı yaşantısı ve fikirleri artık yeni toplum biçimleri akışıyla gerilerde bırakılmış, yanlışlıkları komik düzeylerde ifadesini bulmuştur. Tek tanrı fikri mucizevi bir görüş, yönetim ve bilinç gibi durur. Ama gerçek determinizm henüz kanunlarıyla olsun tamamen aydınlanmadıkça bu da alt bilinç etkilerini içinde bolca taşıyan o aşamanın bilinç kabuğu olur. Çünkü toplum ve doğanın evrimsel ilerleyişi eski, çok Allahlı determinizmi ve fikirleri bir adım da olsa geride bırakmış, yenmiş ve kendi ifadeleriyle tek tanrı simgeleriyle de olsa bilince çıkarmıştır. Bu elbette gerçek bilinç değildir. Gerçek bilinç gidiş kanunlarının aydınlatılmasıysa o aydınlatmaya ulaşıncaya kadar tarihsel determinizm kendisini bu şekilde aşama aşama ifade etmek üzere etkilerini sürdürecektir. Burada hem bastırılmış olan bilgileri, asıl etki eden gerçek determinizmi bilinçlere çıkarmak gelecek kuşakların işi olarak kalır. Aslında insan toplumunu determine eden doğacıl ve toplumcul gidiş kanunları veya topyekün doğa ve insan olaylarının akışını ifade eden tarihsel determinizm hem bilinç hem de alt bilinç akışımızı belirler. Bu yüzden gerçek anlamda bilince çıkaramadıklarımız, bilinç altınıza bastırdığımız determinizmlerimiz olur. Yani her insan bilincinde olduğu gibi bilinç altında da tarihsel determinizmlerimizi saklar ve işler.